Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini tek partili dönemden çok partili hayata dönüş yıllarına, yani 1945'te başlayan yılları, 1946 seçimini ve 46-50 arasındaki hem rejimde hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hem Demokrat Parti'de yaşanan değişimi ele aldık. Nihayet bu değişikliklerin sonucunda serbest seçimin mümkün olmasıyla beraber 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi. Demokrat Parti'nin 10 yıl sürecek iktidar yıllarını konuştuk. Bu iktidar yıllarındaki gelişmelere karşı oluşan bürokratik zümrenin tepkilerini, 27 Mayıs darbesinin mayalanmasını, 27 Mayıs darbesi sürecini konuştuk. 27 Mayıs darbesinden sonra darbe dönemi, 61 anayasasıyla kurulmaya çalışılan darbe sonrasındaki vesayet dönemi ve 61'deki yeniden çok partili hayata dönüş çalışmaları, ama bir yandan da hem vesayet sisteminin hem de darbecilerin bu çok partili hayat içerisinde kurduğu baskı ve siyasi yelpazeyi, siyaseti dolayısıyla vesayet rejimini şekillendirme gayretlerini hikaye etmiştik. Yine bu arada gerçekleşen darbe teşebbüslerini, ordu içerisindeki cuntaları, cuntacıları konuştuk. 1965'ten itibaren Adalet Partili yıllar başlamıştı. 69'da iktidar yapılan seçimlerle yine Adalet Partisi'nde kaldı. Adalet Partisi'nin bir miktar oyu azalmakla beraber tek başına iktidarı sağladı. Bu arada siyaset yelpazesi renklendi, çeşitlendi, çoğulculaştı. Milli bakiye sistemindeki değişikliklere rağmen siyasi partilerin çeşitlendiğini gördük. Türkiye İşçi Partisi, işte mezhebi eksende kurulmuş Türkiye Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, işte eskiden gelen Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden ayrılan Güven Partisi, ki Güven Partisi 3. parti oldu %6'lık bir oyla. Ciddi anlamda siyasi yelpazenin renklendiği, çeşitlendiği, ama aynı zamanda bu dönemdeki parlamento dışındaki güçlerin, bu bahsettiğimiz 27 Mayıs'tan sonra harekete geçmiş olan, hala durulmamış olan cuntacıların, müdahalecilerin, eski darbecilerin, bu arada onlara katılan yeni işte devrim marifetiyle, demokrasiyle değil de devrim marifetiyle iktidarı ele geçirmeye çalışan yeni sol grupların varlığı, Türkiye'deki siyaseti demokratik mecranın dışına çıkaracak bir mücadeleye sokacaktı. Bu arada bu darbe döneminin hazırlığı anlamına gelebilecek kimi tahriklerden bahsettik. İşte Kayseri'deki Türk Öğretmenler Sendikası üzerinden gerçekleşen kitlesel olaylar, daha önce Osmaniye'de buna benzer olaylar olmuştu. Keza öğrenci olayları üzerinden gerçekleşen ve solun kurduğu hakimiyete karşı sağdan gelişen tepkilerin meydana getirdiği gerginlikler. Bu arada bu sol grupların dediğimiz gibi darbecilerle kurduğu ilişkiler zaman içerisinde Türkiye'deki demokrasinin, çok partili hayatın normalleşmesini engelleyecek bir takım gelişmeleri tetikledi. Bütün bunları biraz daha geniş bir çerçeveden değerlendirebilmek için 69 yılında dünyada olup bitenlere kısaca bakalım. 69'da biliyorsunuz bu Sovyetlerin Çekoslovakya'ya oradaki öğrenci olaylarıyla beraber başlayan gülerli yüzlü sosyalizm gayretlerine yönelik diğer bir takım Sovyet bloğu ülkeleriyle beraber yürüttüğü askeri operasyonda bir müdahalesi söz konusu olmuştu Çekoslovakya'ya, Prag'a. Prag'da Jack Palach isminde bir öğrenci Rus işgalini protesto etmek için kendini yakıyor ve öğrenciler protesto gösterileri düzenliyor 19 Ocak'ta. 3 Şubat'ta daha sonra ölene kadar adı Filistin mücadelesiyle özdeşleşecek olan Filistin Ulusal Kongresi Yaser Arafat'ı Filistin Kurtuluş Örgütü başkanlığına getiriyor. Bu arada Vietnam'daki savaş devam ediyor. Vietnam Savaşı dünyayı da etkiliyor. Bir ateşkes var, bir haftalık ama ateşkesi müteakiben savaş devam ediyor. 25 Şubat'ta bir protestocu daha bıraktı kendini yakıyor. 10 Mart'ta Martin Luther King'in katili 99 yıllık ağır hapis cezasına çarptırılıyor. 18 Mart'ta Doğu Bloğu ülkeleri Budapeşte'de toplanıyorlar. 25 Mart'ta Pakistan'daki karışıklıkların sürmesi nedeniyle istifa eden Eyüp Han'ın yerine Yahya Han devlet başkanı oluyor. 28 Mart'ta eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı General Eisenhower vefat ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda önemli askerlerinden. 1 Nisan'da Çin Komünist Partisi Kongresi'nde Mao Zedong'un halefi olarak Lin Biao tayin ediliyor. 17 Nisan'da Sovyetler Birliği Çekoslovakya'da Dubček'in yerine Gustav Husák'ı getiriyor. Yine Martin Luther King gibi Robert Kennedy'nin katili cezalandırılıyor bu sene. 24 Nisan'da Vietnam Savaşı'nda ölen Amerika Birleşik Devletleri'nin sayısı 33.644'ü buluyor. Bu sayı Kore Savaşı'nda ölenlerden fazla. 28 Nisan'da Fransa'da yapılan referandumda hayır oyları fazla çıkıyor ve General de Gaulle istifa ediyor, Cumhurbaşkanı. 2 Mayıs'ta öğrenci olayları sonucu New York'ta iki üniversite kampüsü kapatılıyor. 19 Haziran'da Fransa'da yeni Cumhurbaşkanı seçiliyor. 20 Temmuz'da Birleşik Arap Cumhuriyeti Süveyş Kanalı ve Sina üzerinde 19 İsrail uçağının düşürüldüğünü açıklıyor. 21 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apollo uzay aracı Ay'a iniyor. Neil Armstrong Ay'da ilk yürüyen insan oluyor. 1 Eylül'de Libya'da Muammer Kaddafi önderliğinde bir grup Kral İdris'i devirerek cumhuriyet ilan ediyor. Darbe yapıyorlar. 3 Eylül'de Kuzey Vietnam Devlet Başkanı Ho Chi Minh, tarihi bir isim, ölüyor. 21 Ekim'de Federal Almanya'da Sosyal Demokrat Willy Brandt iktidara geliyor. 14 Kasım'da Libya'da Kaddafi bütün yabancı bankaları kamulaştırıyor. Evet, dünyada bu konular etrafında gelişmeler yaşanırken Türkiye'de dediğimiz gibi 69'da seçim gerçekleşmiş. Adalet Partisi iktidarı devam ediyor. Bu arada Adalet Partisi iktidarı döneminde de 27 Mayıs darbesinin tesiri halihazırda devam ediyor. 27 Mayıs darbesi döneminde yargılanmış, cezalarını çeken, hapiste devam eden, yasakları devam eden Demokrat Partilerin ne olacağına ilişkin problem tartışılmaya devam ediliyor. Bu aslında 63 yılından itibaren tartışılan bir konu. Hatırlayacaksınız, 63 yılını konuşurken Celal Bayar'ın eşinin vefatı ve sağlık sorunları sebebiyle 6 aylık bir tahliye edilmesiyle yaşanan olayları anlatmıştım. O olaylar sırasında gerçekten bir yandan başbakan buna izin veriyor ama diğer yandan başbakanın en yakın isimleri, damadı olan işte Metin Toker, bunun aleyhine yayın yapıyor. Keza yine İsmet İnönü'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler Celal Bayar'ın aleyhine yazılar yazıyorlar. Ve gençler Celal Bayar aleyhine gösteriler yapıyorlar. Tahliye olup çıktığı evinde taşlıyorlar. Adalet Partisi'ni taşlıyorlar. Sona Vadisi gazetesini taşlıyorlar. Bunun üzerine bu gençleri Genelkurmay Başkanı kabul ediyor. Genelkurmay Başkanı'nın yanından ayrıldıktan sonra bu sefer Adalet Partisi'ni taşlamakta kalmıyorlar. Yakıp yıkıyorlar bu gençler. İçlerinde bazı subaylar da var. Bu 27 Mayıs'la beraber nizamın nasıl bozulduğunun çok önemli göstergelerinden birisi. İşte bütün bu arada yine bu tepkilerden sonra Celal Bayar'ın tahliyesi sona eriyor, geri dönüyor. Bu arada bu meseleler konuşulmaya devam ediliyor. Eski Demokrat Partililere siyasal haklarının geri verilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği 15 Mayıs'ta Millet Meclisi'nde 4 Kasım'da Cumhuriyet Senatosu'nda kabul ediliyor 69 yılında. Yasada da çeşitli hapis cezalarına çarptırılan Demokrat Parti'nin sorumlularının çoğu 19 Mayıs 1962'de kabul edilen af yasasıyla ceza sürelerini tamamlamadan serbest bırakılmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Adalet Partisi'nin 8 Ağustos 1966'da çıkardığı yeni bir af kanunuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılanlar da dahil olmak üzere eski Demokrat Partililerin hepsi hürriyetlerine kavuştular. Bununla birlikte 1961 Anayasası'nın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 68. maddesinde milletvekilliğine engel olan suçlar sayıldıktan sonra bu suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar dahi milletvekili seçilemezler denmekteydi. Kısacası bu madde hürriyetlerine kavuşmuş olan Demokrat Partililerin siyasi hayata dönmelerine kesin olarak engelliyordu. 1968'de toplanan Adalet Partisi'nin 4. Büyük Kongresi'nde genel kurul parti yönetimine Demokrat Partililerin siyasi haklarının geri verilmesini sağlayacak anayasa değişikliğini gerçekleştirme görevi verdi. Oy birliğiyle alınan bu karara göre parti yönetimi 69 seçimlerinden önce anayasanın 68. maddesini değiştirmesini sağlayacaktı. Yürürlükteki anayasaya göre anayasa değişikliği yapılabilmesi için hem Millet Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Senatosu'nda 3'te 2 çoğunluk aranıyordu. Dolayısıyla Adalet Partisi'nin söz konusu anayasa değişikliğini tek başına gerçekleştirmesi imkansızdı. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğine ihtiyaç vardı. Adalet Partisi milletvekillerinin hazırladığı anayasa değişikliği önergesi Mayıs ayı başında Millet Meclisi'ne sunuldu. Önerilen yeni 68. maddede eski madde tekrarlanıyor ve sadece 4 kelime çıkarılıyordu. Affa uğramış olsalar dahi ifadeleri çıkarılıyordu. Ama bu 4 kelimenin metinden çıkarılması Demokrat Partililerin siyasi haklarının geri verilmesini sağlamaya yetiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri İnönü 9 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında eski Demokrat Partililerin hakları süratle iade edilmelidir diyerek siyasi af teklifini benimsedi. İnönü bütün tepkilere ve partisinden bazı istifalara rağmen siyasi af konusundaki ısrarını Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi ve Senato gruplarının 12 Mayıs'taki ortak toplantısında memlekette kin gütme davasını kaldırmak gerekmektedir. Düşünerek bir karar aldım diyerek savunmuştur. Gerçekten kuyuya düşmüş bir insanı kurtaracağım sözleriyle de İsmet İnönü'nün tavrı tarihe geçmiştir. Tasarının Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandığı 14 Mayıs günü tarihi bir buluşma gerçekleşti ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü ile Demokrat Parti döneminin Cumhurbaşkanı Celal Bayar İnönü'nün konutu olan Pembe Köşk'te bir araya geldiler. Ertesi gün Millet Meclisi'nde yapılan oylama sırasında anayasa değişikliği önergesi kabul edildi. Ve sıra önergenin Cumhuriyet Senatosu'nda benimsenmesine de gelmişti. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi senatörlerinin sayılarının toplamı 3'te 2 çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Bununla birlikte önergenin Millet Meclisi'nde benimsenmesi silahlı kuvvetlerin üst kademesini rahatsız etti. 16 Mayıs'ta toplanan komutanlar Genelkurmay Başkanı Memduh Tanmaç aracılığıyla bu gelişmeler karşısında ordunun rahatsızlığını sert bir dille ifade ettiler. Bir anda yeni bir askeri müdahale yapılacağına dair söylentiler yayıldı. Bu durum karşısında önergenin Cumhuriyet Senatosu'ndaki görüşmeleri sırasında konunun komisyona havale edilmesi kararlaştırıldı ve böylece af seçimden önce gerçekleştirilemedi. 1969 seçimlerinden güven oyu tazeleyerek çıkmış olan Adalet Partisi ilk iş olarak 6 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle önergenin Cumhuriyet Senatosu'ndan geçmesini sağladı. Bununla birlikte Türkiye İşçi Partisi Cumhuriyet Senatosu'ndaki oylamanın usulüne uygun olarak yapılmadığını öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti. Anayasa Mahkemesi itirazı haklı bularak anayasa değişikliğini 16 Haziran 1970'te usul yönünden iptal etti. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm Demokrat Partililere tanıdığı siyasal haklar Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla geri alınmış oldu. Demokrat Partililer siyasi haklarına yaklaşık 4 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı anayasa değişikliğini bir kez daha kabul ettiği 4 Nisan 1974'te kavuşabildiler. Evet, ne kadar zor olduğunu değerli dinleyiciler burada bir kere daha görüyoruz. İki büyük siyasi parti anlaşıyorlar. İsmet İnönü kendi partisindeki karşı çıkmalara rağmen bu konuda kararlılık gösteriyor. Beraberce bir iş yapacaklar ama ordu karşı açıklamada bulunuyor. Ordunun açıklaması yüzünden erteleniyor. Seçimden sonra Adalet Partisi güçlü bir şekilde yeniden iktidara geldikten sonra bir kere daha anayasa değişikliği yapılıyor ve Türkiye İşçi Partisi bu affı iptal ettirmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin de buna benzer daha önce de yine 27 Mayıs darbesinin eleştirilmesini yasaklayan kanunun kaldırılması üzerine de Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı aldığını hatırlatalım. Tabii bu netice itibariyle Türkiye İşçi Partisi'nin daha ileride yaşayacağı problemlerle ilgili de bazı işaretler veriyor. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.